Ayrım 9.
Cambridge polisinin bu konuda hiçbir şey yapmadığına emindi. Neyse ki Cambridge'li hırsızlar da polisler kadar beceriksiz olduğundan kasadaki diğer değerli şeyleri almamışlardı. Rahip Talbot erdemli biri olarak tanınırdı ama bazen fazla girişken oluyordu. 30 yıl önce 2. Kilisedeki ilk yıllarında Almanya ve Hollanda'dan insanları Boston'a taşımaya ikna etmişti. Onları cemaatine almayı ve iyi işler bulmayı teklif etmişti. İrlanda'dan Katolikler akın akın gelebiliyorsa neden Protestanlar da gelmesindi ki? Ama bahsettiği iş demiryolu işçiliğiydi. Düzinelerce göçmen aşırı çalışmaktan ve hastalıktan ölmüştü. Geride yetimler ve dullar bırakarak. Talbot bu işten usulca sıyrılıp tüm izlerini yok etmek için yıllarca uğraşmıştı. Ama demiryolu şirketinden aldığı danışmanlık ücretini geri vermeyi düşünse de bunu yapmamıştı. Sonunda o parayı tamamen aklından çıkarmış ve kendini başkalarının kusurlarını saptamaya vermişti. Rahip Talbot geri geri yürürken sert bir şeye çarptı. Bir an yönünü şaşırdığını ve bir duvara çarptığını düşündü. Elisha Talbot yıllardır insanlara dokunmuyordu, el sıkışmak dışında. Ama şimdi göğsüne dolanan kolların ve elindeki feneri alan ellerin bir insana ait olduğuna emindi. Hem de kötü niyetli bir insana. Talbot ayıldığında sonsuzluk kadar uzun gelen bir an sonra zifiri karanlıkta olduğunu fark etti. Mezarlığın pis kokusunu hala alıyordu ama şimdi yanakları soğuk ve ıslaktı. Kendi tuzlu teni ağzına giriyordu. Göz kenarlarından akan yaşlar şakaklarına süzülüyordu. Burası soğuktu, buz gibiydi. Çıplak vücudu titriyordu. Ama uyuşmuş vücudunu yakan bir ateş de vardı. Hayatında ilk kez bu kadar şiddetli bir acı duyuyordu. Korkunç bir kabus muydu bu? Evet, öyleydi tabii. Son zamanlarda yatakta okumayı adet edindiği, iblislerden filan bahseden saçma sapan kitaplardan yüzünden kabus görüyordu. Ama mezarlıktan çıktığını hatırlamıyordu. Şeftali rengi mütevazı ahşap evine gittiğini ve lavaboya su taşıdığını hatırlamıyordu. Yeraltı dünyasından Cambridge kaldırımlarına hiç çıkmamıştı. Kalbi yukarı kaymıştı sanki. Küt küt atıyor, kanını kafasına gönderiyordu. Talbot kesik soluklar alıyordu. Rahip çırpınmaya başladı. Hissettiği sıcaklık rüya falan değildi. Ölmek üzereydi. Ne tuhaftı. Şu anda hiç korkmuyordu. Belki de hayatı boyunca yeterince korktuğu için. Şimdi sadece hiddet duyuyordu. Başına bunlar geldiği, herkes yaşamaya devam ederken Tanrı'nın bir çocuğu ölebildiği için. Hayatının son anında ağlamaklı bir sesle dua etmeye başladı. Tanrım, günahlarımı affet. Ama ağzından tiz bir çığlık çıktı sadece ve kalbinin gürlemelerinde boğuldu. 5. 22 Ekim 1865 Pazar günü Boston Transcript gazetesinin ön sayfasında 10 bin dolar ödül vaat eden bir ilan çıktı. Sumter Kalesi'nin saldırıya uğradığı zamandan beri gazete bayilerine böylesine akın edildiği görülmemişti. O zamanlar Güney'in isyanının 1,5 ayda bastırılabileceği sanılıyordu. Dul Healy, Şef Kurtz'e planını bildirmek için kısa bir telgraf çekmişti. Telgraf göndermesinin sebebi onu şeften önce karakolda bir sürü kişinin okuyacağını bilmesiydi. Telgrafta 5 Boston gazetesine kocasının nasıl öldüğünü yazarak katilini bulana ödül vereceğini bildireceği yazılıydı. Dedektiflik bürosundaki bazı yolsuzluklar yüzünden polislerin ödül alması yasaklanmıştı. Ama halktan herhangi biri zengin olabilirdi. Dul Healy, Kurtz'ün bu karardan hoşlanmayacağını bildiğini ama verdiği sözü tutmadığını da yazmıştı. Haberi ilk yayınlayan gazete Transcript oldu. Edna Healy, katile verilecek cezayı düşünmeye başladı. En güzeli dar ağacına götürülmesi ama sonra asılmak yerine çırılçıplak soyulup diri diri yakılmasıydı. Adamın ateşi söndürmeye çalışmasına izin verilmeliydi. Başaramayacaktı tabii. Bu düşünceler onu ürkütüyor ama haz da veriyordu. Ayrıca kocasına onu terk ettiği için duyduğu nefreti unutmasını da sağlıyordu. Kendine daha fazla zarar vermesin diye bilekleri parmaksız eldivenlerle bağlanmıştı. Artık öyle çığırından çıkmıştı ki vücudunda açtığı yaraları giysiler bile gizleyemiyordu. Bir gece bir kabustan uyanınca yatak odasından fırlayıp kocasının saçının dolandığı broşu saklamıştı. Sabahleyin hizmetçileri ve oğulları White Oaks'u karış karış aramış, döşeme tahtalarının altından çatı kirişlerine dek ama broşu bulamamışlardı. İyi ki de bulamamışlardı çünkü Dul Hill'i boynunda o broş asılıyken böyle şeyler düşünmekten hiç uyuyamayabilirdi. En azından yargıç Hill'in o sıcak güz günlerinde can çekişirken, yüzlerce aç kurtçuk beynini kemirirken ve sineklerin yumurtalarından çıkan larvalar etinden beslenirken sayın jüri üyeleri deyip durduğunu bilmiyordu. Baş yargıç Artemus Prescott Hill ile ilk başta kolunu kıpırdatamamıştı. Sonra bacağını kımıldatmaya çalışırken el parmakları oynamıştı. Bir süre sonra jüri üyeleri demeye başlamıştı. Saçmaladığının farkındaydı ama kendini durduramıyordu. Beyninin sentaksı düzenleyen kısmı tat almayan ama zorunluluktan beslenen yaratıklar tarafından kemiriliyordu. O 4 gün boyunca bilincini kazandığı kısa sürelerde öyle acı çekmişti ki öldüğünü sanmıştı ve tekrar ölmek için dua etmişti. Kelebekler ve ölüm döşeği. Tepesinde yükselen bayrağa hararetle bakmıştı, aklını giderek kaybederken. İkinci Cambridge Unitarian Kilisesi'nin zangocu, Rahip Talbot gittikten sonra akşamüstü kilise günlüğüne o haftanın olaylarını yazmaya başlamıştı. Talbot o sabah mükemmel bir vaaz vermişti. Daha sonra kilisede zaman geçirerek diyakonların hayran bakışlarının tadını çıkarmıştı. Ama zangoç Greg, Talbot kendisinden kilisedeki odalarının bulunduğu kanadın ucundaki ağır taş kapının kilidini açmasını istediğinde kaşlarını çatmıştı. Zangoç sanki sadece birkaç dakika sonra bir çığlık duydu. Sesin nereden geldiği belli değildi ama kilisede bir yerlerden geldiği kesindi. Zangoç Greg ölüleri düşünerek kulağını kilisenin yeraltı mezarlığına açılan taş kapıya dayadı. Sesin yankıları kapının ardından geliyordu sanki. Zangoç belindeki anahtarlığı alıp kapıyı açtı, az önce Talbot için yaptığı gibi. Derin bir nefes alıp aşağı indi. Zangoç Greg o kilisede 12 yıldır çalışmaktaydı. Rahip Talbot'un adını ilk kez Rahip Fenwick ile Katolik Kilisesi'nin Boston'daki yükselişinin tehlikeleri üstüne yaptığı tartışmalar sayesinde duymuştu. Talbot bu tartışmalarda 3 ana noktayı savunmuştu. 1. Katolik inancındaki batıl ayinlerin ve süslü püslü katedrallerin kafirlik ve putperestlik olduğunu. 2. İrlandalıların katedrallerinin ve manastırlarının etrafında mahalleler kurmalarının Amerika aleyhine kumpaslar kurmalarına ve Amerikanlaşmaya direnmelerine yol açtığını. 3. Katoliklerin tüm faaliyetlerini kontrol eden papalığın büyük bir yabancı tehlike olduğunu, ülkeyi ele geçirmek ve Amerikalıları dininden döndürmek amacı taşıdığını. Protestan kızların kaçırılıp bir Katolik manastırının zindanlarında hapsedilerek rahibe yapılmaya çalışıldığı söylentileri üzerine, o kiliseyi yakan Bostonlu işçiler güruhunun yaptıklarını hiçbir Katolik karşıtı üniteryen papaz onaylamıyordu elbette. Güruhtakiler kilisenin kalıntılarına tebeşirle papanın canı cehenneme yazmışlardı. Aslında Vatikan'dan çok işsiz kalmalarına yol açan İrlandalılara bir gözdağıydı bu. Rahip Talbot'un Katolik karşıtı vaazlar verip yazılar yazması ve ağzının iyi laf yapması bazılarının onun Harvard İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Norton'dan boşalan yeri doldurmasını istemesine yol açmıştı. Talbot bu teklifi geri çevirmişti. Pazar sabahları Cambridge'in sessiz sokaklarından geçerek kalabalık kilisesine girmekten ve sade okul cübbesiyle kürsüde haşmetli bir şekilde dururken orgun muhteşem sesini duymaktan hoşlanıyordu. Talbot hem şaşıydı hem de sesi kasvetli ve ürkekti. Ama kürsüdeyken kendinden emin bir hale bürünüyor, halka kendini sevdiriyordu. Önemli olan da buydu zaten. Karısı 1825'te çocuk doğururken öldüğünden beri Talbot'un bir ailesi olmamıştı, olmasını da istememişti çünkü cemaati ona yetiyordu. Zangoç Greg cesaretini yitirirken gaz lambasının ışığı da solmaya başladı. Soluklarından çıkan buhar yüzüne yayılıp favorilerini karıncalandırıyordu. Cambridge'e henüz kış gelmemişti ama ikinci kilisenin yeraltı mezarlığında kış soğuğu vardı. Orada biri mi var? Buraya girmek ya... Sustu. Sifiri karanlık sesini yutuyordu. Göz ucuyla beyaz binekler fark etti. Sayıları artınca onlara bakmak üzere eğildi. Tam o sırada tepesinde bir çatırtı koptu. Havaya bir mezarlık için bile fazla pis olan bir koku yayıldı. Zangoç şapkasının önüne indirerek toprak zeminde tabutların arasındaki kemerli yolda yürümeye başladı. Duvar diplerinde dev sıçanlar koşturuyordu. İleride çatırtıların geldiği yerde titreşen bir ışık vardı. Zangoç eliyle kirli duvarı tutup köşeyi dönerken "Orada biri mi var?" diye sordu kaygıyla. Sonra "Tanrım!" diye haykırdı. Yerdeki bir çukurdan çıkmış insan bacakları gördü. Bacaklar baldırlarına kadar görünüyordu. Vücudun geri kalanı ise çukurun içindeydi. İki topuk da yanıyordu. Eklemleri öyle şiddetli titriyordu ki adam acıyla bacaklarını sallıyordu sanki. Ayakları erirken alevler bileklerine yayıldı. Zangoç Greg sırt üstü yere düştü, soğuk zeminde yanında bir giysi yığını vardı. En üstteki giysiyi alıp yanan ayakların üstüne atarak onları söndürdü. "Kimsin sen?" diye haykırdı. Ama Zangoç'un sadece ayaklarını gördüğü adam ölmüştü. Zangoç birden ateşi söndürmekte kullandığı giysinin bir rahip cübbesi olduğunu fark etti. İnsan kemikleri fırlamış zeminde giysi yığınına geri dönerek karıştırmaya başladı. İç çamaşırları, tanıdık bir pelerin ve beyaz kravat, atkı ve sevgili rahip Elisha Talbot'ın siyah cilalı ayakkabıları. Oliver Wendell Holmes, tıp fakültesinin ikinci katındaki odasının kapısını kaparken koridorda az kalsın bir polisle çarpışıyordu. Holmes'un ertesi günkü işini bitirmesi tahmininden uzun sürmüştü. Aslında erken çıkıp küçük Wendell'la arkadaşları gelmeden önce konuşmak istemişti. Devriye polisi yetkili birini arıyordu. Holmes'a polis şefinin okulun laboratuvarını kullanmak istediğini, bulunan bir cesede otopsi yapılması için Profesör Haywood'u gönderdiğini söyledi. Adli tıp doktoru Bay Barnicot bulunamamıştı. Holmes, Barnicot'un hafta sonları barlara gittiğini ve herhalde şu anda otopsi yapamayacak kadar sarhoş olduğunu söylemedi. Dekanın odasına bakıp da boş olduğunu görünce eski dekan olarak "Evet, gemiye 5 yıl kaptanlık yaptım, artık 56 yaşındayım, böyle bir işi kaldıramam" diye düşündü. Devriye polisinin isteğini yerine getirmeye hakkı olduğuna karar verdi. Şef Kurtz ile yardımcısı Savage'ı taşıyan bir polis arabası geldi. Arabadan üstü örtülü bir sedye çıkarılarak Profesör Haywood ile asistan öğrencisi eşliğinde koşar adım içeri taşındı. Haywood cerrahi dersleri verirdi. Otopsiler çok ilgisini çekerdi. Polis, Barnicot'un tüm itirazlarına karşın bazen profesörü akıl danışmak için morga çağırırdı. Bir mahzende üstüne duvar örülmüş bir çocuk veya giysi dolabında asılı bir adam bulduklarında yaptıkları gibi. Holmes, Şef Kurtz'un kapıya iki polis dikmesini ilginç buldu. Bu saatte tıp fakültesinde kim olurdu ki? Kurtz cesedin üstündeki battaniyeyi dizlerine kadar çekti. Bu kadarı yeterliydi. Holmes o çıplak ayakları görünce az kalsın bir hayret nidası atacaktı. Gerçi ayağa benzer tarafları kalmamıştı ya. Cesedin ayakları sadece ayakları kokuya bakılırsa gaz dökülerek yakılmıştı. Yanıp kömür olmuşlar diye düşündü Holmes dehşetle. Geriye bileklerin ucundaki iki tuhaf çıkıntı kalmıştı, o kadar. Adamın derisi kararmış ve şişmiş, yarılmıştı. Alttan pembe etler görünüyordu. Profesör Haywood cesedi daha iyi inceleyebilmek için üstüne eğildi. Doktor Holmes yüzlerce kadavrayı kesip biçmişti ama çoğu meslektaşının aksine hala bu işe alışamamıştı. Otopsi masasından uzaklaştı. Dersleri sırasında da canlı tavşanlar kloroformla bayıltılırken sınıftan kaçar, çıkarken tavşanı kesip biçecek öğrenciye hayvanı bağırtmamasını söylerdi. Holmes'un başı dönmeye başlamıştı. O da birden havasız geldi. Ayrıca eter ve kloroform kokuyordu. Otopsinin ne kadar süreceğini bilmiyordu ama burada biraz daha kalırsa düşüp bayılacaktı. Haywood cesedin üstünü tamamen açarak ölü adamın kırmızı yüzüne odadakilere sergiledi. Gözlerindeki ve yanaklarındaki toprak parçalarını temizledi. Holmes o çıplak cesedi tepeden tırnağa süzdü. Tam tanıdık biri olduğunu düşünürken Haywood cesedin üstüne eğildi ve Schaeffers ona peş peşe sorular sormaya başladı. Kimse Holmes'a susmasını söylememişti. Ayrıca Harvard'da anatomi ve fizyoloji profesörü olarak değerli bilgiler verebilirdi. Ama tek yapabildiği ipek kravatını gevşetmek oldu. Gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Nefesini tutup içindeki oksijeni mi kullansın, yoksa zaten çok az kalmış olan havadaki oksijeni diğerlerinden önce mi solusun bilemiyordu. İçerisinin havasızlığının farkında değil gibiydiler. Holmes her an bayılıp kalmalarını bekliyordu. İçeridekilerden biri Doktor Holmes'a kendini kötü mü hissettiğini sordu. Hoş, dikkat çekici bir yüzü ve parlak gözleri vardı. Melez'e benziyordu. Samimi bir havayla konuşmuştu. Holmes birden hatırladı. Dante kulübü toplantısında Lowell'u görmeye gelen polisti bu. "Profesör Holmes, Profesör Haywood'un görüşlerine katılıyor musunuz?" diye sordu Şef Kurtz. Belki de onu nazikçe yapılan işle ilgilenmeye davet etmişti. Çünkü Holmes cesede herhangi bir tıbbi teşhis koyabilecek kadar yaklaşmamıştı bile. Holmes, Haywood'la Şef Kurtz'ün neler konuştuğunu hatırlamaya çalıştı. Haywood, adamın ayakları yanarken canlı olduğunu, ona işkence edildiğini, yüzündeki ifadeye ve vücudunda başka yara izi olmamasına bakılırsa muhtemelen kalp krizinden öldüğünü söylemişti galiba. "Tabii ki," dedi Holmes. "Evet, elbette katılıyorum memur bey." Holmes korkunç bir tehlikeden kaçarcasına kapıya doğru geriledi. "İzninizle biraz çıkmak istiyorum." Şef Kurtz, Profesör Haywood'a soru sormayı sürdürürken Holmes kapıdan çıktı, koridoru koşarak geçti ve kısa sürede avluya ulaştı. Orada durup hızlı hızlı solumaya başladı, olabildiğince çok hava solumak istiyordu. Boston'da gece olurken doktor sıra sıra dizilmiş el arabalarının arasından keraviye keki tezgahlarının, zencefil şurubu fıçılarının, beyaz çizgili istiridyelerini sallayan satıcıların yanından geçerek amaçsızca yürüyordu. Rahip Talbot'un cesedini görünce yaptıklarını düşünmek istemiyordu. Utancından Talbot'un öldürüldüğünü henüz kimseye söylememişti. Fields'a ya da Lowell'a bile. Doktor Orville Wendell Holmes, ünlü tıp doktoru ve profesörü, meşhur öğretmen ve bilim adamı nasıl olur da bir cesedin karşısında sanki ucuz bir romandaki hayalet görmüş karakter gibi davranırdı? Küçük Wendell babasının bu korkaklığını duyunca nasıl gülecekti kim bilir? Küçük Holmes babasından daha iyi bir doktor, profesör, koca ve baba olacağına inandığını hiç gizlemiyordu. Henüz 25'inde bile değilken savaşa gitmiş, güllelerin parçaladığı insanlar görmüştü. Ameliyat masası olarak kullanılan kapıların üstüne yatırılmış ve üstü başı kan içindeki gönüllü hemşireler tarafından zapt edilen insanların uzuvlarının amatör cerrahlar tarafından baltayla kesildiğini görmüştü. Kuzeni bir keresinde küçük Wendell'a niye sakalının kendisininkinden gür olduğunu sorunca şu cevabı almıştı: "Benimki kanla beslendi." Doktor Holmes bildiği ekmek pişirme sırlarını hatırlamaya çalıştı. Boston pazarındaki en kaliteli giysi tezgahlarını hatırlamaya çalıştı. Satıcıların mallarını eline alıp dalgın dalgın inceliyordu. Hareketleri sert ve kendinden emindi. Alnını silince mendili sırılsıklam oldu. Biraz ileride iğrenç görünüşlü yaşlı kadınlar parmaklarıyla tuzlu et parçalarını dürtüklüyordu. Ama hiçbir şey Holmes'u yeterince meşgul edemiyordu. İrlandalı bir kadının tezgahının yanından geçerken tıp fakültesindeyken geçirdiği titreme nöbetinin sandığından da şiddetli olduğunu fark etti. Sadece o korkunç cesedi gördüğü için titrememişti. Sorun, Cambridge'in tıpkı Washington ağacı gibi bildik bir parçası olan Elisa Talbot'ın vahşice katledilmesi de değildi. Hayır, o cinayette tanıdık bir şeyler vardı, çok tanıdık. Holmes sıcak bir kepek ekmeği alıp evine doğru yola koyulurken Talbot'un ölümünü önceden rüyasında görüp görmediğini düşündü. Ama Holmes böyle saçmalıklara inanmazdı. Bu cinayetin benzerini bir yerlerde okumuş olmalıydı. Talbot'un cesedini görünce okudukları aklına gelmişti herhalde. Ama böyle korkunç bir şey nerede yazardı ki? Bir tıp dergisinde olamazdı.
Boston Transcript'te de olamazdı çünkü cinayet daha yeni işlenmişti. Holmes sokağın ortasında durup vaizin yanan ayaklarını havada sallayışını hayal etti. "Dayı Calgani Alapunte," diye fısıldadı. "Tepeden tırnağa. Günahkar rahipler yani simoniaçlar cehennem çukurlarında tepeden tırnağa yanardı. Dante," diye düşündü. "Dante." Amelia Holmes soğuk etli turtayı yemek masasının ortasına yerleştirdi, hizmetçilere talimatlar verdi, giysisini düzeltti ve kocasını aramak üzere kapının önüne çıktı. 5 dakika önce üst kat penceresinden bakarken Wendell'ın Charles sokağına girdiğini gördüğüne emindi. Elinde de akşam yemeği için almasını tembihlediği ekmek vardı. Yemeğe Annie Fields da dahil olmak üzere bir sürü misafir gelecekti. Annie Fields gelecekse her şey kusursuz olmalıydı. Ama Charles sokağı boştu. Üstünde sadece ağaçların gölgeleri vardı. Belki de pencereden gördüğü kısa boylu uzun fraklı adam başka biriydi. Henry Wadsworth Longfellow devriye polisi Ray'in bıraktığı notla uzun süre uğraştı. Kelimelerin ve harflerin yerlerini değiştirerek oyalandı. Böylece geçmişi düşünmek zorunda kalmıyordu. Kızları Portland'daki halalarını ziyarete gitmişti, iki oğluysa ayrı ayrı tatile çıkmışlardı. Bu yüzden günlerce yalnız kalacaktı. Bu fikir hoşuna gitmişti ama yaşaması o kadar da hoş değildi. O sabah, Rahip Talbot'ın öldürüldüğü gün, şair şafaktan hemen önce yatağında doğrulmuştu. Gece boyunca gözüne uyku girmemişti. Genellikle girmezdi zaten. Longfellow'un uyumamasının sebebi kabuslar ya da kaygılar değildi. Tam tersine geceleri oldukça sakin geçiyordu. Hatta uykuya benzer bir hale giriyordu. Geceleri uyanık kalmasına rağmen sabahları kendini dinlenmiş hissetmesi hoştu. Ama bazen gecenin geç bir vaktinde yatak odasının bir köşesinde müteveffa karısının yüzünü görür gibi oluyordu. Karısı bu odada ölmüştü. Longfellow o zaman irkilerek doğruluyordu. Daha sonra hissettiği keder, gördüğü ya da kurgulayabileceği herhangi bir kabustan daha korkunçtu. Çünkü geceleyin ne görmüş olursa olsun sabahları yataktan hep yalnız kalkıyordu. Yün sabahlığını giyerken kır sakalı ağırlaşmış gibi geliyordu ona. Longfellow arka merdivenden inerken üstünde bir ceket vardı. Ceketinin yaka iliğine bir gül takmıştı. Evindeyken bile görünüşüne dikkat ederdi. Alt katta, merdivenin karşısındaki duvarda Giotto'nun Dante'nin gençliğinde çizdiği bir portresinin taklidi duruyordu. Dante'nin gözlerinden biri oyuktu. Giotto'nun Floransa'daki Bargello'da yaptığı bu resim asırlar geçtikçe yıpranıp unutulmuştu. Şimdi ise geriye sadece o hasarlı resmin taş baskısı kalmıştı. Dante, Giotto'nun karşısına sürgün acısı çekmeden, kaderiyle savaşmadan önce oturmuştu. O zamanlar hala Beatrice'e gizlice kur yapan, orta boylu, esmer, melankolik yüzlü bir delikanlıydı. İri gözlü, kanca burunlu, alt dudağı çıkık, neredeyse kadınsı biriydi. Efsaneye göre genç Dante, soru sorulmadıkça pek konuşmazdı. Hele bir konu üstünde düşünceye dalmışsa başka hiçbir şeyle ilgilenmezdi. Dante bir keresinde Siena'da bir eczanede nadide bir kitap bulunca dışarıdaki banka oturup bütün gün kitabı okumuş, sokaktaki şenliği, müzisyenleri ve dans eden kadınları fark etmemişti bile. Longfellow çalışma odasında bir kase yulaf lapasıyla bir bardak sütten ibaret akşam yemeğini yerken devriye polisi Ray'in verdiği notu düşündü yine. Milyonlarca farklı olasılığı ve bir düzine dili düşündükten sonra pes ederek o hieroglifi Lowell'ın deyimiyle çekmeceye geri koymuştu.